Can kuşum yokluk alemini terk etmek ister. Bu bedenle yetinmez. Çünkü bu beden artık eski bir kafestir. Her şeyden soyunur ve Allah'a yönelir. Sonsuzluk mülkünü arar. Lahut alemine döner ve oraya yükselmek ister. Çünkü en son muradı Allah'ın zatına kavuşmaktır. Sonuçta köhne elbisen cisminden ayrılır. Ömür halkam sabah akşam neredeyse tükenecektir. Acil deva ölümden önce tövbe etmektir. Vefatının sene-i devriyesinde Darülfünun'un ilk rektörü Hoca Tahsin Efendi'yi rahmetle yad ediyoruz. Kendisinin dizeleriyle programımızı açıyoruz. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Malumunuz ikinci yayın dönemimize başladık. İlk yayın dönemimizde Mehmet Lütfü Aslan abimizle birlikte bir 30'a yakın program yaptık. Şimdi ikinci dönemimizde yine 4x4 ilkesine sadık kalarak bir sivil toplum kuruluş serisi başlatmaya niyet ettik, karar verdik. Her hafta bir gençlik STK'sının temsilcisini davet ediyoruz ve bu bağlamda sivil toplum kuruluşları neler yapar, nasıl bir gönüllülük faaliyetleri var, bunları masaya yatırıyoruz. Şu ayrıntıyı da paylaşayım, her programda özellikle söylüyorum. Davet ettiğimiz isimler sadece genç kardeşlerimiz. Yani büyüklerimiz, Allah razı olsun, STK'larda bize öncülük yapıyorlar, yol göstericiliği yapıyorlar. Ama burasını onların yeri değil, burası gençlerin yeri. Buraya sadece gençleri alıyoruz. Buradan büyüklerimize de selam ederiz. Şimdi size konuğumuzu takdim edeyim. Konuğumuz Yeni Dünya Vakfı'ndan sevgili İlyas. Hoş geldiniz. Nasılsınız İlyas Bey?
Hoş bulduk. Öncelikle tüm dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepsinin üzerine olsun inşallah. Ben İlyas Yamak, Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Eyvallah.
İnşallah güzel bir program olur.
İnşallah. Biz de hoş geldiniz demek isteriz. Şimdi programımızı başlatmadan bir hatırlatma yapalım. 4x4 isimli bir Twitter hesabımız var. Oradan bize yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir 4x4 ilkesine esas kalarak bir program yapacağız nasip olursa. İlk önce Yeni Dünya Vakfı ile başlayalım. Yani şunu merak ediyoruz, herkesin merak ettiği gibi. Yeni Dünya ismi nereden geliyor? Hangi dünya? Yani bu dünyayı bırakıp yeni bir yere mi gideceğiz? Biraz bundan bahseder misiniz?
Şimdi tabii Yeni Dünya Vakfı ismi çok geniş kapsamlı bir isim. Herkesin farklı bir yeni dünya hayali, yeni dünya ideali olur. Bizim yeni dünyamız mukaddesata, değerlerimize bağlılığın esas alındığı, milli ve manevi bir gençliğin yetiştiği bir dünya hayalidir. Dünyanın beşten kabul edildiği, şu anki küresel zulüm düzeninin son bulduğu bir dünya idealidir. İsim olarak da aslında rahmetli Erbakan hocamızın bir yeni dünya ideali metaforu vardır. Bizim vakfımız da ismini aslında oradan almaktadır. 1996 yılında kurulan bir vakıftır. Aktif faaliyetine de 2005 yılından itibaren başlamıştır diye ifade edebiliriz.
Sizin tanışıklık ne zamana denk geliyor peki?
Ben yaklaşık 3 yıldır vakıfla irtibat halindeyim. Öğrencilik dönemimi vakıfla birlikte geçirmekteyim. Böylelikle öğrencilik yıllarıma değer katmaktayım. Kasım ayı itibariyle de Gençlik Kolları Başkanlığı vazifesi verildi. Hamdolsun bugüne kadar elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince çeşitli faaliyetlerimizi yapmaya devam ediyoruz.
Peki bu faaliyetleri nasıl yürütüyorsunuz? Yani Türkiye'nin hangi illerinde varsınız? Genel merkeziniz sanırım İstanbul'da. Biraz daha bunlardan bahsedelim.
Tabii kısaca vakfımızı tanıtalım. Dediğimiz gibi herkesin bir yeni dünyası var dedik. Bizim de yeni dünyamız işte dedik, küresel zulüm düzeninin son bulduğu, dünyanın beşten kabul edildiği bir yeni dünya. Bu yeni dünyanın kurulması için çeşitli kurumsal yapılarımız var. Vakfımız 1996 yılında kuruldu. Şu an genel merkezimizde İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan tarihi Hadım Hasan Paşa Medresesi. 2005 yılında bu metruk bir vaziyette vakfımıza tahsis edilen bu bina 2012 yılında vakfımızın üstün gayretleriyle birlikte restore edildi ve şu anki halini aldı. Şu anda da biz orayı genel merkez binamız olarak kullanmaktayız. Genel merkezin dışında Türkiye genelinde 18 tane temsilciliğimiz var. Ülkemizin farklı köşelerinde. Hakkari'de dahi bu yıl itibariyle bir temsilcilik açtık. Oradaki kardeşlerimize de ulaşmaya, erişmeye çalışıyoruz. bilhassa oradaki arkadaşlarımızın bu faaliyetlere daha da ihtiyaçları var. Bunu gözeterek giderek temsilcilik sayımızı artırma yönünde adımlarımız var. Ankara Hacı Bayram'da bir tane şubemiz var. Yeni yeni yurt faaliyetlerine başladık. Yaklaşık 2 yıldır şu an 16'ya ulaşan sayısı yurdumuz var. Erkek öğrenci, kız öğrenci yurtları. Mesela İstanbul'da Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Çağlayan'da erkek öğrenci yurdumuz. Kağıthane'de de kız öğrenci yurdumuz var, İstanbul olarak ifade etmemiz gereken. Yine Ankara'da birçok yurdumuz var. Efendim İzmir'de var, Antep'te var, Bursa'da var. Dolayısıyla farklı noktalarda öğrencilerimize yurt hizmeti de sunmaktayız. Tabii öğrencilerimize burs hizmetimiz de var. Öğrencilerimiz okurken rahat bir öğrenim süreci geçirsinler diye onlara burs da veriyoruz.
Bu önemli bir şey. Öğrenciler bursu sever. Yani bundan biraz bahsedin isterseniz.
Tabii
böyle.
Ki yaklaşık 1500 öğrencimize geçen sene burs verdik. Arkadaşlarımız normal internet üzerinden başvurularını yapıyorlar. Daha sonra mülakata çağrılıyorlar. İhtiyaç kriteri göz önüne alınarak arkadaşlarımıza elimizden geldiğince bizler de eğitim hayatlarına katkı sunmaya çalışıyoruz.
Peki başvurular hangi dönemlerde oluyor?
Başvuruları Eylül ayı itibariyle internet adresimizden Yeni Dünya Vakfı'nı takip ederlerse oradan duyuruları yapılıyor. O surette başvurularını yapabilirler ve inşallah o imkandan da faydalanabilirler. Ama burs vermeyi biz işin en kolay tarafı olarak görüyoruz. Çünkü bursu verirsin ve bir kenara belki çekilebilirsin. Bu en kolayıdır. Bilhassa öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına dokunabilmek, onlara ulaşabilmek çok kıymetlidir. Bu yüzden biz aslında bu yönümüzü daha çok geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yani tabii ki burs kısa vadede en ihtiyaç duyulan husustur ama uzun vadede öğrenciye bir şeyler katabilmek, onun hayatına yön verebilmek, ona dokunabilmek daha kalıcıdır, daha bakidir. Bu yüzden bunu daha çok önemsiyoruz diye ifade edebiliriz. Kısaca misyonumuzdan, vizyonumuzdan da bahsedeyim isterseniz.
Aynen böyle. Yani neden ortaya çıktınız? Geleceğe dair nasıl planlarınız var? Biraz böyle anlatabiliriz belki.
Şimdi bizim işte bir sloganımız var. Her zaman söyleriz. Yeni bir dünya için çalışıyoruz. Çünkü biz şu anki dünyadan memnun değiliz. Gençler olarak da memnun değiliz. Orta yaşta büyüklerimize sorduğumuzda onlar da memnun değil. Çünkü bu dünyada ne var? Bu dünyada zulüm var. Bu dünyada efendim gençleri ötekileştirme var. İnançlara saygısızlık var belki bu noktada. İşte bunların olmadığı, daha güzel, daha renkli bir dünya ideali, bir dünya hayali var. Vakfımızın o yüzden ismiyle müsemma bir yükünün ağırlığı da söz konusu. Ve hakikaten de Dünya Vakfıyız. Şimdi demin yurtlardan bahsettim. Büyükçekmece erkek öğrenci yurdumuzda 37 milletten arkadaşımız var. Yani gerçekten evet elhamdülillah. Bu giderek de artmakta. Dolayısıyla ümmet coğrafyasına ulaşmayı hedefliyoruz. Yani sadece Türk öğrenciler de değil. Ülkemizde eğitim, öğretim görmek isteyen misafir öğrencilerimize de ulaşıyoruz, erişiyoruz. Yani benim bugün eğer bu Yeni Dünya Vakfı ile tanışmasaydım bir Bangladeşli, bir Ugandalı arkadaşım olmazdı ama hamdolsun şu an var. Gittiğimde yani orada bana kapısını açabilecek, o buraya geldiğinde bir kapı bulabilecek bir manevi kardeşlik atmosferi oluşturmuş durumdayız hamdolsun. Bu bizim vakfımızın bize katmış olduğu en önemli değer olarak görüyoruz. Tabii milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık bir gençlik ideali. Yine Necip Fazıl'ın ifadesiyle dininin, değerlerinin, efendim dilinin, evinin, namusunun davacısı bir gençlik hayaliyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden de hedefimiz nedir? İşte bu yeni dünyanın, bu birbirine saygı ikliminde oluşacak yeni dünyanın oluşmasında sorumluluk almaktan geri durmayan, çekinmeyen arkadaşlara ulaşabilmek, öyle arkadaşlara erişebilmek, onlara dokunabilmek hedeflerimiz budur.
Bu şekilde diyorsunuz. Şimdi bir de şeyi konuşalım. Yani bir fikri altyapınızı konuştuk. İşte biz buyuz dediniz, bunu anlattınız. Bir de faaliyetlerinizi konuşalım. Yani bu söylediklerinizi hayata geçirebilmek için, bahsettiğiniz yeni dünyayı kurabilmek için bir şeyler yapmak gerekir. Birkaç böyle güzel faaliyetten bahsettiniz yolda gelirken aslında. İşte bir sanırım yöreselden evrenselle film okumalarınız varmış. Biraz bunlardan bahsederek başlayabiliriz. Buyurun.
Şimdi tabii ben Gençlik Kolları Başkanı olduğumu ifade ettim. Birazcık o gençlik kollarımızdan da bahsetmek istiyorum eğer müsaadeniz varsa.
Şunu sorayım, araya bir soru sıkıştırayım. Bunu genelde konuklarımıza soruyoruz. Tamam. Şimdi sosyal sorumluluk projeleri ya da vakıflarda işte toplum kuruluşlarında yer alınca şey gibi bakılır. İşte başka yerlere dikiş tutturamamış da buralarda devam ediyor tarzı bakılır. Ama sanırım öyle bir durum da yok. Siz hukuk okuyorsunuz. Evet. Yani neden böyle bir vakfın içerisinde yer aldınız? Bireysel olarak bunu da merak ediyorum aslında.
Tabii. İfade edelim. Şimdi ben bu yıl itibariyle, 2018 itibariyle İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiş bulunmaktayım. Okurken işte siyasalın birinci sınıfındayken çift anadal vesilesiyle de İstanbul Hukuk'a başladım. Onun da üçüncü sınıfını hamdolsun tamamladık. Şimdi son sınıftayız. Şimdi ben sosyal bilim öğrencisiyim. Biz biliyoruz ki insanlar sosyal bir varlıktır. Yani insanlar birbirlerine muhtaçtır. Sosyal bilim öğrencisinin ise daha da sosyal olması icap etmektedir, gerekmektedir. Bu noktada en az diploma kadar kıymetli olan sosyal sermaye ihtiyacını karşılama açısından vakıflar, STK'lar büyük bir fırsattır. Yine bizim vakfımız gibi yeni yeni gelişen ve gerçekten insana değer veren bir vakıfa ulaşınca da dedik biz artık burada yolumuza devam edelim. Hamdolsun buradan Genel Başkanımız Sayın Mahmut Göksu'ya da selam edelim. Onun da vermiş olduğu bize fırsat, imkan dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir de gençlik kolları dedik. İşte vakfımız bünyesinde gençlik kolları var. Sayın Genel Başkanımız gençlere çok değer veriyor, çok önem veriyor. Bu yüzden gençlik kolları tamamen üniversite öğrencilerinin tekelinde bir yapıya sahip. Biz hem üniversitelerin çeşitli farklı bölümlerinde okurken hem de hayata dair tecrübe edinme, efendim ilişki kurma, sosyal sermaye edinme noktasında çeşitli tecrübeler kazanıyoruz. Bu noktada işte diyoruz ki herkesin hata yapma hakkı vardır. Biz bu hata yapma hakkımızı vakfımız düzeyinde gençken, öğrenciyken kullanalım. İnşallah ileride sorumluluğu daha ağır olacak noktalarda daha az hata yapalım. Dolayısıyla böyle bir imkan sunuyoruz. Çeşitli birimlerimiz var gençlik kollarımızda. Sonra ihtisas çalışmalarımız var. İşte hukuk alanında, eğitim alanında, sağlık alanında.
Neler yapıyorsunuz tam olarak bu ihtisas çalışmalarında?
İşte her ihtisas grubunun belli bir mentörü var. Mesela işte hukuk çalışma grubumuzun mentoru Hukukçular Derneği Başkanımız Avukat Cavit Tatlıbey. Yani o beyefendiyle bir araya geliyorlar. Onun çizmiş olduğu rota dahilinde arkadaşlar gerek işte böyle yazı noktasında, efendim akademiye kariyer noktasında, gerek çeşitli sohbetler yaparak, çeşitli ziyaretler yaparak eğitim hayatlarına, kendi alanlarına yönelik çeşitli projelerle, adımlarla devam ediyorlar yollarına.
Süresi ne kadar peki bu ihtisas okullarının?
Süresi şu şekilde, biz bunu geçen sene başlattık. Şu anda da devam ediyor. Yani o süreyi de biz tamamen grubun kendisine bırakıyoruz. Yani grup mentor dahilinde o çalışma ekibi artık bir sinerji yakaladıysa biz demiyoruz ki şimdi 6 ay sonra çalışmalarınızı tamamlayın demiyoruz. Aynı şekilde o grup çalışmalarına devam edebiliyor. Tabii bünyeye yeni yeni arkadaşlar da katılabiliyor. Bu noktada arkadaşlarımıza tavsiye edebiliriz. Medya alanında da yine çalışmalarımız var. Henüz o tamamlanmadı ama bu noktada her bölümden arkadaşımıza ulaşabilmek adına böyle bir proje geliştirdik.
Bu bence çok mühim bir konu. Evet. Yani ben bunu kendimde de gördüm. Biraz bahsetmek isterim. Biz genelde şimdiye kadar hep şeyler yaptık. İşte böyle seminer tarzı kısa süreli programlar yaptık. Çok böyle değerli, kıymetli büyüklerimiz geliyor. İşte bir saat, bir buçuk saat, iki saat. Bütün bildiklerini o iki saate sıkıştırıp bize böyle hap bir bilgi vermeye çalışıyor. Oradan çıkınca da açıkçası çok bir şey kalmıyor. Bunun yerine böyle uzun soluklu, işte hamilelik okulu gibi, sizin bahsettiğiniz program gibi programların olması bizim gibi öğrenciler için çok daha sağlıklı. Yani biz bunu biraz daha şey diye niteleyebiliriz belki. İkinci bir üniversite olarak vakıflar
kesinlikle
sayesinde aldığımız.
Kesinlikle. Özellikle İstanbul'da okuyan arkadaşlar için, yani İstanbul bir şehir olarak işte bu STK zenginliği noktasında da çok kıymetli bir şehir. Dolayısıyla bundan faydalanmak, İstanbul'da okumanın nimetinin şükrünü eda etmek noktasında buralarda bulunması gerekiyor arkadaşların. Ve bu çalışmalar işte dediğiniz gibi bir hap bilgi vermek yerine daha detaylı, adeta bir ikinci üniversite havasında bir kazanım ortaya çıkartmakta. İşte arkadaşlar mesela mentorlarının dahilinde çeşitli kitaplar okumaktalar, çeşitli ziyaretler yapmaktalar. Daha kapsamlı ve daha kalıcı, işte burada kurulan arkadaşlar belki meslek hayatına evrilebiliyor. Mesela bu noktada yine selam edelim. Geçmiş dönem gençlik kolları başkanlarımız var. Yemla Geyikli abi ve Abdülsamet abi. Bunlar öğrencilik yıllarını birlikte geçirdiler. Şu an mesela bir hukuki danışmanlık ofisi oluşturdular. Birlikte çalışma arkadaşı oldular. Yani vakıfta kurulan bir arkadaşlık ileri noktada bir çalışma arkadaşlığına da evrilmiş oldu. Büyük bir değer, büyük bir kazanım. Dolayısıyla bunlardan yararlanmak, faydalanmak gerektiğini düşünüyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
Faaliyetlerimizden kısaca bahsedeyim
yani
mi isterseniz?
Bir şey de sorabilirim tabii. Aslında. Biz yolda gelirken de konuştuk aslında. İstanbul'da bu faaliyetler çok yoğun ama Anadolu'da İstanbul'a nazaran biraz daha az. Oradaki insanlar sıkılıyorlar. Yani çok fazla seçenekleri olmadığı için. Bu İstanbul'da yaptıklarınızı Anadolu'ya da taşımayı düşünüyor musunuz? Yani bu konuda planlarınız, düşünceleriniz var mı?
Tabii. Şimdi dediğimiz gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 18 tane temsilciliğimiz var. Yeni yeni temsilcilikler açılıyor. Bu temsilciliklerde aynı genel merkez ve aynı Ankara şube gibi çeşitli yönetimlere sahip. Orada da kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var, çeşitli komisyonlarımız var. Onlar da ellerinin geldiğince bizden de tecrübe paylaşımı yaparak çeşitli çalışmalar yürütmekteler. Bu noktada aklıma gelen mesela Bursa'mız var. Bursa'da çok güzel faaliyetlere devam ediyoruz. Yine Giresun var. Arkadaşlarımız burada çeşitli seminerler, çeşitli efendim değerli kıymetli konuklarla arkadaşları buluşturma noktasında yine bu ihtisas çalışmalarını mini düzeyde de olsa kendi bünyelerinde yapma noktasında adımlar atıyorlar. Biz temsilciliklerimizin bulunduğu noktalarda da arkadaşlarımızın vakfımıza ulaşması gerektiğini ifade edebiliriz. Yine temsilciliklerimiz de burs imkanı sunuyor. Dolayısıyla arkadaşların ilgi gösterip takip edip sorumluluk bilincine sahip olup kendilerine düşen adımları atması kalıyor geriye.
Eyvallah.
Evet.
Faaliyetlerimizden... Şimdi oraya geçebiliriz. 1x1'de evet. Sizi tanıdık. Şimdi 2x2'de bir faaliyetlerinizi konuşalım. Neler yapıyorsun? Sanırım biraz bahsetmiştin. İşte az önce söylediğimiz gibi yöreselden evrensele film okumalarınız var. Şehirlerde Medeniyet İstanbul gibi projeleriniz var. Bir film okumasıyla başlayabiliriz mesela.
Evet. Şimdi bizim çok kıymetli bir sanatçı ağabeyimiz var. Akademisyen sanatçı Mehmet Önder. Şimdi bizim camiamızda çok film okumaları görmüyoruz. Görsek de yetkili kişilerden mi yapılıyor? Bir soru işareti söz konusu. Yani ne gençlere hitap edebilecek bir metotla ne de böyle alanında yetkin, değerli bir metotla program yapılmadan böyle üstün körü film okumaları çok yaygın maalesef. Bizim vakfımız ise bu işi ehline vererek akademisyen sanatçı Mehmet Önder Bey ile birlikte yöreselden evrensele sinema okumaları, film okumaları adı altında genel merkez binamızda faaliyetlerine devam ediyor. İşte burada hem bazı Türk filmleri hem uluslararası filmler izleniyor. Daha sonra arkadaşların da yorumlarıyla birlikte yine Mehmet Önder hocamızın da önderliğinde bunlar yorumlanıyor, analiz ediliyor. Yani filmlerin bize vermiş olduğu alt mesajlar belki algılanıyor. Filmleri izlerkenki bakış açımız değişebiliyor. Dolayısıyla çok verimli oluyor. Biz bunu yaz aylarında da devam ettiriyoruz. Şimdi genel merkez binamızdan demin bahsettim. Hadım Hasan Paşa Medresesi tarihi yapı. Medresemizin alt tarafı var. Böyle eski mahzen. O mahzeni biz böyle adeta mini sinema salonuna çevirdik.
Çok güzel.
Yani böyle değişik bir tarihi atmosfer içerisinde sinema izlemek de farklı, keyifli oluyor.
Bilet falan almıyoruz ama.
Yok, bilet falan ücretsiz. İkramlarımız gene hakeza ücretsiz. Arkadaşlarımız geliyorlar, keyiflice filmlerini izliyorlar. Güzel bir hafta sonu geçirmiş oluyorlar. Cumartesi günleri 17.00 itibariyle başlatıyoruz programımızı her cumartesi. Hem arkadaşlarıyla işte bugün ne yapsam dediklerinde gidebilecekleri bir kapı olduğunu en azından dinleyicilerimiz farkında olsun. Yani hepsini bekliyoruz.
Bu da önemli. Davet ederiz. Dinleyicilerimize söylemiş evet. Olalım. Yeni Dünya Vakfı'nın alt katında güzel bir sinema salonu dizayn edilmiş. Dinleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım.
Onun dışında tabii yaz aylarına geldik. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi üniversite dönemleri tatile çıktı ve arkadaşlar memleketlerine gitti, tatillere gitti. Belli bir süre arkadaşlara böyle bir rahatlama arası vermiş bulunmaktayız. Seminerlerimiz noktasında, yine eğitim faaliyetlerimiz noktasında. Mesela medrese buluşmalarımız var. Burada da çeşitli konuklarımızı ağırlıyoruz. Alanında yetkin, uzman ve bir halkı etrafında arkadaşlarımız bir araya geliyor. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü konferans ortamı çok dinleyiciyle konuşmacı arasında etkileşimi engelleyen bir ortam. Daha böyle samimi, içten bir ortam olsun diye bir halka etrafında oluşarak, adına da medrese buluşmaları dedik. Madem ki genel merkezimiz Hadım Hasan Paşa Medresesi, hem bu kültürü en azından bilinçaltımızda tekrar yaşatmak adına böyle bir isim koyalım dedik. İki haftada bir yapıyoruz. Çeşitli konuklara çağırıyoruz. Arkadaşlarımızın talebine göre de şekilleniyor. Bunların takvimlendirmesi daha sonra yapılıp duyurusu da yapılacak inşallah. Şu an ara verdik tabii o faaliyetimize yaz ayları dolayısıyla. Yaz aylarında tabii olmazsa olmaz kamplar var.
Evet, kamplar mühim.
Evet. Kamplarımızın da inşallah yakın zamanda tarihlerini duyuracağız sosyal medyamızdan, web sitemizden. Temsilciliklerimiz kendi bünyelerinde kamplar yapacaklar. Onun dışında bir teşkilat kampımız olacak. Yine dışarıya açık kamplarımız olacak ki bünyemizde katılmak isteyen arkadaşlarımızı da orada görelim. Çünkü kamp arkadaşlığı gerçekten çok farklı oluyor. Yani benim arkadaşlık deyince aklıma bir yurt gelir, bir de kamp gelir. Hakikaten orada kurulan arkadaşlıklar gerçekten ilelebet devam ediyor, kalıcı oluyor. Geri dönüşü olan bir arkadaşlık oluyor. Kısa vadeli değil, uzun vadeli, böyle aileye, hatta daha demin ifade ettim, çalışma hayatına evrilen bir arkadaşlık oluyor. Dolayısıyla yaz kamplarının değerlendirilmesi gerektiğini, ihmal edilmemesi gerektiğini buradan bir kez daha sizin aracılığınızla ifade etmiş olalım.
Bu kamplarda ne yapıyorsunuz peki? Yani arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize duyurduk ama evet, neden gelsinler bu kamplara?
Şimdi kamplarda çeşitli, işte hepimizin tahmin edebileceği spor, sosyal faaliyetlerimiz oluyor. Onunla birlikte çeşitli konuklar da ağırlıyoruz ama bu konukları gerçekten kısıtlı düzeyde tutuyoruz. Çünkü arkadaşlarımızın kendileriyle baş başa kalıp işte o arkadaşlık atmosferini kendi kendilerine yaşamalarına da fırsat vermek gerekiyor. Yani yoğun programlı kamplar yerine onlara böyle bir tatil imkanı da sunabilecek bir kamp metodu düşünüyoruz. Burada beyin fırtınası grupları oluşturuyoruz. Mesela geçmiş dönemde öyle yaptık. İşte yaklaşık 4-5 günlük bir kampta ilk günden itibaren duyuruya çıkıyoruz. Zaten birbirini tanıyan arkadaşlarımız, ekip halinde gelen arkadaşlarımız oluyor. Çeşitli konular üzerinde beyin fırtınası yapıyorlar o süre zarfında. Son günde bunları böyle gene hazırına sunup kısa da olsa kendilerini ifade etme şansları oluyor. Yani birlikte bir şey üzerine kafa yorma yetisini kazanmış, kazandılarsa da geliştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla verimli oluyor. Gerçekten önemli bir arkadaşlık imkanı sunuyor. Evet. Ve ben Yeni Dünya Vakfı ile 3 yıl önce tanıştığımı ifade ettim. Benim tanışma noktam da vakfımızın geleneksel hale gelmiş olan Kefken İstişare Kampı'dır. O kampta işte tanıştık, gördük, ortamı gördük, beğendik ve yolumuza devam edelim dedik. Dolayısıyla kamplar hem bizim kurumumuzu tanımanız açısından büyük bir fırsat oluyor. Yani böyle anlatmadan öte orada yaşıyorsunuz kurum kültürünü. Dolayısıyla arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Onun dışında ismen söyleyelim, çok da detay vermeyelim. Sabah namazı buluşmalarımız oluyor genel merkezimizde. Çünkü İstanbul bir camiler şehridir. Evet. O camileri ziyaret etmiş oluyoruz, Selahattin camileri. Hitabet derslerimiz oluyor arkadaşlarımızın bu yönünü geliştirmesi için. Yine seminer serilerimiz oluyor. Kültür Ayşe ile birlikte ortak yapıyoruz. Onlar da çok faydalı oluyor. Hatta üniversitelerde yapıyoruz. FSM'de vesaire yaptık geçmiş yıllarda. İnşallah ilerleyen süreçlerde de devam edeceğiz. Kariyer gezilerimiz oluyor. Onun dışında işte fotoğraf yarışması yaptık mesela. İşte ödül de var bu noktada.
Çok güzel.
Yani arkadaşlarımızın yetilerini geliştirme noktasında. Sonra mini dünya kupası turnuvası.
Evet, bu biraz dikkat çekici bir şey sanki. Bahsedebiliriz bundan.
Çünkü dedik ki bakın, bir yurdumuzda 37 milletten kardeşimiz var. Ümmet coğrafyası Yeni Dünya Vakfı'nda buluşuyor diyebiliriz adeta. Biz de bunu ne yapabiliriz? Bir dünya kupası yapalım dedik. Tayland ekibi, Tayland'dan arkadaşlarımız geldiler. Kupayı aldılar. Birincilik oldu. Türk arkadaşlar maalesef ilk üçe giremedi yani bu noktada.
İlk üçte kimler vardı? Bir Afrika'dan vardır herhalde.
Evet. Uganda üçüncü oldu mesela. Arnavutluk ikinci oldu. Birinci de Tayland oldu. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten spor da bu noktada arkadaşlığı geliştirme noktasında baki bir arkadaşlık oluşturuyor. Hani o turnuvada bile tanışıklığınız artıyor yani. Farklı farklı coğrafyalarda.
Aynı takımda oynamak,
evet,
koşturmak.
Kesinlikle. Bir de dil geliştirmek noktasında da böyle uluslararası kardeşlerimizle irtibatımızı kuvvetlendirmek çok önemli. Yani onlar maşallah çok dil biliyorlar. Biz o noktada biraz Türk öğrenciler olarak geri olsak da onların vesilesiyle hem ufkumuz gelişebiliyor hem de onların dillerine yatkınlığımız artabiliyor. Yine İngilizce konuşma imkanımız oluyor. Dolayısıyla onlar hem bizden Türkçe noktasında faydalanmış oluyor, biz de başka diller noktasında onlardan istifade etmiş oluyoruz. Güzel bir imkan.
Hayırlı bir alışveriş yapıyorsunuz,
evet,
yani.
Evet.
Bu şeyden bahsetmedik sanırım, şehirlerde Medeniyet İstanbul.
Evet, o da bizim Gençlik Spor Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir projeydi bu sene. İstanbul Genel Merkezimizin yürütmüş olduğu bir projeydi. Şimdi tabii misafir öğrencilerimiz var dedik. Yine ülkemizin farklı köşelerinden üniversite okumaya İstanbul'a gelen kardeşlerimiz var. İstanbul'da tüm noktalarıyla, belki de bilinmeyenleriyle daha detaylı olarak bilsinler. O yerleri yerlerinde görsünler. Yine tarihçi Hasan Eren hocamızın eşliğinde arkadaşlarımız çeşitli ziyaretler yaptılar. Çeşitli geziler yaptılar. Çeşitli konferanslara katıldılar. Ve böyle medeniyetimizin başkenti diyebileceğimiz o başkentler başkenti İstanbul'u bir kez daha arkadaşlarımız tüm detaylarıyla öğrenmiş oldu. Özellikle misafir öğrencilerimiz çok bilinmeyen noktaları görüyorlar ve keyif alıyorlar. Bu fotoğraf yarışmasını da mesela orada çekilen fotoğraflar arasından yürüttük. Dolayısıyla böyle iki faaliyeti birleştirmiş olduk. Yani ziyaretler yapılırken arkadaşlar boş durmuyorlar. Fotoğraf makineleri de var.
Çekiyorlar.
Bir yandan fotoğraf da çekiyorlar. Daha sonra onu jüri eşliğinde belli kriterler noktasında değerlendirdik. Ve dereceye giren arkadaşlarımız oldu bu noktada.
Bu gezi olayı sadece yabancılar için değil, bizler için de önemli. Yani biz de İstanbul'un birçok yerini bilmiyoruz. Bir de şey de olmaz. Yani böyle bir gezerek İstanbul'un tarih köşelerini falan öğrenirsek, şehir dışından akrabamız, annemiz, babamız gelse rezil olmayız. En azından gezdiririz onları.
Yani aynen öyle. Ben mesela İstanbul Kasımpaşa doğumluyumdur. Fakat üniversite okuyana kadar, İstanbul'un vakıfımızla tanışana kadar İstanbul'un birçok noktasını bilmediğimi gerçekten görmüş oldum. Dolayısıyla İstanbul'da yaşamak da İstanbul'u biliyoruz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla İstanbul'da oturan kardeşlerimizin, ikamet eden kardeşlerimizin de yine böyle projelerle yaşadıkları şehri daha detaylı öğrenmelerine imkan tanımış oluyoruz.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. İlk bölümü kapatmadan önce söz verdiğimiz gibi ikinci bölümü bir şiirle açıyoruz ve sözü sevgili İlyas'a bırakıyoruz. Buyurun.
Evet, Necip Fazıl'dan Canım İstanbul şiirini okuyalım dedik. Madem bu kadar İstanbul'dan bahsettik, şiirimizi okuyalım inşallah.
Eyvallah.
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, o benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım, İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik, servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha katmış Fatih'ten kalma kıraat, pırlantadan kubbeler, belki 1 milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare, her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet, Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul, İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak, İstanbul, İstanbul. Yeni tepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu, adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul.
Eyvallah. Ağzına sağlık İlyas. Çok teşekkür ederiz. Şey çok güzel ama. Güleni şöyle dursun, ağlayanı
evet,
bir başka.
Bahtiyar, evet. Gerçekten İstanbul öyle bir şehir ki ağlayanı, çile çekeni bile halinden gerçekten bahtiyar belli noktada. Buradan Necip Fazıl'ı da, üstadı da rahmetle anmış olalım. Gerçekten İstanbul en güzel böyle ifade edilirdi. Çok güzel ifade etmiş.
Allah rahmet eylesin.
Anmış abi.
Şimdi bir de kitabımıza geçelim dilersen. Evet. 3x3'ümüzde bir kitap konuşacağız bugün. Mustafa Kutlu Beyefendi'nin kitabı. Evet. Ya Tahammül Ya Sefer. Sözü sana bırakalım. Biraz bu kitaptan bahsetmeni isteyeceğiz. Yani bu bölümde dinleyicilerimize açıklayalım. 3x3'te şunu istiyoruz. Diyoruz ki gelen STK temsilcimiz böyle kendilerini ifade ettiğini düşündüğü ya da kendilerini yakın gördükleri bir kitabı, bir sözü ya da bir hikaye bizlerle paylaşsınlar istiyoruz. Sevgili İlyas da Ya Tahammül Ya Sefer'i seçti. Acaba neden seçti? Şimdi bir dinleyelim kendisini.
Evet. Şimdi tabii Mustafa Kutlu bizim Anadolu hikayeciliğinde çok önemli bir isimdir. Ya Tahammül Ya Sefer kitabı da vakıf ruhunu, dava adamı olmayı, dava insanı olmayı en güzel tarif eden ve onun içinde barındırdığı çelişkileri de su yüzüne çıkartan önemli bir hikaye kitabıdır. Ve ben gerçekten bu kitabı okurken o dava bilinci diyoruz ya, o vakıf bilinci, vakıf şuuru, onu görüyorum. Yani dolayısıyla Ya Tahammül Ya Sefer kitabını seçme sebebim, bundan bahsedelim deme sebebim bilhassa bu. Şimdi bu kitapta çeşitli isimlerini burada çok detaya inmeyelim. Dava arkadaşları var ve bu dava arkadaşlarının çıkış noktası şu. Bizim hareketimiz diyorlar, mesuliyet hareketidir. Davamız hayata uymak değil, hayatımızı hakka uydurmaktır diyorlar. Çıkışta böyle çıkıyorlar yolu ama hayatın meşgalesiyle birlikte işte kimi bir karakter var, akademisyen olmak istiyor. Ondan sonra diğeri bakan oluyor, siyasetçi oluyor ve davasını artık terk edip o gençlik yıllarındaki yaşantısından uzaklaşıp adeta bu arkadaşlar yozlaşıyorlar. Dolayısıyla böyle davadan uzaklaşma ve o dava bilincine sahip olan kişiden çıkıp da herkesleşme sorununu görüyoruz. Daha sonra bu yozlaşan karakterlerden Asım Bey'in İlhan adında bir oğlu var. Baş karakterimiz de odur. O da babasının eski kitaplarından, babasının eski yaşantısından yola çıkarak o bir zamanlar babasının vakit geçirdiği o medreseye, o dava arkadaşlığına kendisi kendi imkanlarıyla kendisi yol haritasını çizerek gidiyor ve bu arkadaşın bu davaya karşı efendim hak davaya karşı ilgisi, azmi ve sorumluluğu daha babasından da kapsamlı hale geliyor. Çünkü arkadaş burada davasını kendi imkanlarıyla buluyor. Kendisi okuyarak, kendisi düşünerek, kendisi tasavvur ederek bu davaya ulaşıyor ve onun kadrini, kıymetini hakikaten daha iyi biliyor ve daha iyi yaşıyor. Diğer arkadaşlar ise işte bir gelenek, efendim bir arkadaş grubunun oluşturmuş olduğu belki de tırnak içinde bir baskıyla bir şeyler yapmışlar gençlik yıllarında ve oraya karşı gerçekten çok samimi bir aidiyet hissetmemişler. Orayı adeta bir basamak olarak görmüşler. Bugün bizim STK'larımızın da buradan nasibini alması lazım bu hikayeden. Çünkü bugün gerçekten halisane, efendim samimi çalışan STK'cılara, vakıf insanlarına ihtiyacımız var. Onlara ulaşmaya ihtiyacımız var. Hepimiz bir nesil yetiştirmekten bahsediyoruz. Fakat bu nesil yetiştirmenin tepeden inme olduğunda halisane, samimi olmayacağını görüyoruz bu hikayede. Bu nesil yetiştirmek, nesle ancak bir rehber olarak neslin kendi yolunu bulması suretiyle olursa samimi, kalıcı ve bizim hedeflediklerimize uygun hale gelir. Bizler bunların çıkarımını yapmış oluyoruz bu hikayede. O yüzden tüm dinleyicilerimize de bu hikayeyi bir kez daha bu gözle okumalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca çok da öyle zamanlarını da almaz. Bir okuyuşta bitirebilecekleri.
Kaç sayfalık bir kitap, onu da söyleyelim.
Şu an sayfa sayısını tam anımsayamıyorum ama çok kısa bir kitaptır. Hakikaten. Çok rahat okuyabilirler. Lise öğrencilerimize yine tavsiye ediyoruz. Ben mesela kardeşime üniversite sınavına hazırlanıyordu. Tavsiye ettiğim kitaplardan biri de bu olmuştur. Hani okuma hızını da artıracak ve gene bir bilinç, bir şuur katacak, vaktine değer katacak bir kitaptır. Mustafa Kutlu'nun tüm kitaplarını tavsiye ederiz. Ya Tahammül ya Sefer'i ayrıca tavsiye ederiz. Burada bakın bilhassa tahammül etmek, o davanızda bazen davanızda yaşadığınız zorluklara karşı tahammül etmek, ondan uzaklaşmamak, bunları görmek gerekiyor. Evet.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir herkes seçme kavramı geçti orada. Evet. O dikkatimi çekti. Ben bu konuda bir soru sormak istiyorum. Yani sen de bir sivil toplum kuruluşunda gönüllüsün. Ben de aynı şekilde gönüllüyüm. Az buçuk işte büyüklerimizden görerek ve kendimizi yaşayarak bazı çıkarımlarda bulunuyoruz. Herkes seçmemek için bir STK'nın gönüllüsü olarak sen nasıl çıkarımlarda bulundun? Yani kişisel görüşün nedir? Neler tavsiye edersin? Bunu merak ediyorum aslında.
Şimdi herkes seçmemek için öncelikle İstanbul'da okuyorsanız büyük bir fırsattır herkesleşmemek için. Tabii İstanbul'da bunun aksi de çok mümkündür. Birçok alternatif vardır. Ama siz gerçekten hak düşüncesiyle yaşama, hayata bakıyorsanız herkesleşmemek için birçok imkan da İstanbul'da barınmaktadır. Herkesleşmekten kastımız nedir bizim? Dünya için yaşamak ve sadece maddeyle örülmüş bir hayatın içerisinde hapsolmaktır. Bizler tabii maddeyle örülmüş bir varlık değiliz. Bizim manevi yönümüz var, değil mi? Kalbi yönlerimiz var. Dolayısıyla bunları yapabilmek için de gönüllü faaliyetlerde bulunmak çok önemlidir. Yani gönüllülük yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Bakın biz bu noktada arkadaşlarımıza çeşitli önemli kişilerle de buluşturduk. Gönüllülük eğitimi vesaire şeklinde. Yani gönüllü olmak ayrı bir şeydir. Bir kazanç, bir beklenti içerisinde olmadan bir kardeşinin bir ihtiyacını giderme güdüsüdür. Kardeşinin derdiyle dertlenmektir. Sayın Genel Başkanımız Mahmut Göksu her zaman öyle der. Vakıf kardeşinin derdiyle dertlenmektir. İşte kardeşimizin derdiyle dert edinebiliyorsak, kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyebiliyorsak, kardeşimize fesatlık, hasetlik içerisinde değil de onun başarısını kendi başarımız olarak da görebiliyorsak, bu kardeşlik atmosferi içerisinde yaşıyorsak biz artık herkes değilizdir.
Eyvallah.
Evet. Ve bilhassa Yeni Dünya Vakfı da bu halisane ortamı, bu kardeşlik atmosferini sağlamaktadır. O yüzden biraz reklam da yapmış olalım. Herkesleşmemek için yeni dünyalı olmak lazım.
Evet. Teşekkür ederiz. Bunu biraz da şeyden sordum. Geçenlerde denk geldim. Bir sanırım kitapta denk geldim. En çok vakit geçirdiğimiz 5 kişinin, etrafımızda yani en yakın olan 5 kişinin bizim karakterimizin şekillenmesinde oranın çok yüksek olduğunu yazmışlardı. Yani şöyle düşünce dünyanın şekillenmesinde, vizyonun şekillenmesinde, olaylara karşı yaklaşımının şekillenmesinin tamamı o 5 kişinin etrafında gerçekleşiyor. Düşünce dünyası etrafında gerçekleşiyor. Bu yüzden birlikte olduğumuz insanları çok çok dikkatli seçmemiz ve onlarla sıkı bir birlikteliği yürütmemiz gerekiyor. Ben de böyle düşünüyorum. Bu önemli.
Kesinlikle
bir şey.
Kesinlikle zaten hani kişi dostunun dini üzeredir. Dostumuz o yanımızdaki 5 kişinin yaşam tarzı neyse bizim de yaşam tarzımız, dinimiz odur. O yüzden dostumuzu seçerken, etrafımıza bakarken daha dikkatli bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
Eyvallah. Böylece 3x3'te de ya tahammül ya seferi konuştuk. Evet. Şimdi son kısmımıza geçelim. 4x4'ümüzü ikiye ayırdık. Yani bir kurumunuzun mottosundan bahsedelim. Sonda da kısa kısa bölümümüz var. Bitirmeden önce onu konuşacağız. Orada biraz terleteceğiz sizi nasip evet. olursa.
Bakalım.
Kurumumuzun mottosu derdi olanın vakti olmaz.
Evet.
Biraz bundan bir bahsedelim. Neden vakti olmaz derdi olanın?
Evet. Şimdi bu söz İbn Batuta, ünlü seyyah İbn Batuta'nın sözüdür. Derdi olanın vakti olmaz. Ve bizim vakıf binamıza gelirse arkadaşlarımız, genel başkanımızın da kapısı tüm arkadaşlarımıza açıktır. Genel başkanımızın oturduğu koltuğun arkasında bu söz yazar. Derdi olanın vakti olmaz ve biz her zaman her programımızda da bunu ifade ederiz. Şimdi bugün arkadaşlar vakit bulamamaktan, sosyal çalışmalara zaman ayıramamaktan bahsetmekteler. Fakat biz gerçekten eğer dert sahibiysek vakit hesabı yapmayız. Gecemizi gündüzümüze katarız. Belki de zamanlar içerisinden fırsat buluruz ve o derdimize ulaşmak için, o davamıza erişmek için elimizden geleni yaparız. Adeta tabiri caizse bir zaman yaratırız. Dolayısıyla bu sözden biz bunu algılıyoruz. Ve bugün baktığımızda bizim kurumumuz içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımız var. Bakın demin ben ifade ettim, çift anadal öğrencisiyim. Bana benzemez yine birçok çift anadal öğrencisi arkadaşımız var. Ağır bölümlerde okuyan, ağır üniversitelerde okuyan kardeşlerimiz var. Ama bu kardeşlerimiz hakikaten ders sahipleri oldukları için okulu mana etmiyorlar. İşte efendim okuldan dolayı bir zaman kaybım olur, efendim derslerime olumsuz etkisi olur değil. Bilhassa bu vakıf faaliyetlerini, bu STK faaliyetlerini bir fırsat olarak, bir kazanım olarak, en az diploma kadar önemli bir husus olarak değerlendiriyorlar. Çünkü bunlar dert sahibi. Yani bireysel bir dert de değil bu aslında, ümmet derdi. Dolayısıyla dert sahibi olduğu için bu derdin ortadan kalkması, bu eski dünya alışkanlıklarının ortadan kalkması ve yeni dünyanın kurulması için sorumluluk almaktan çekinmemeyi ifade etmektedir. Bu noktada vakit hesabı, nakit hesabı yapmadan efendim yoluna devam etme anlayışıdır, bakış açısıdır. Bizim de mottomuzdur.
Eyvallah. Çok güzel anlatmış oldunuz bize. Derdi olanın vakti olmaz dedik. Evet. Şimdi kısa kısaya geçelim dilerseniz. Bu kısa kısa benim en sevdiğim bölüm.
Evet.
Dinleyicilerimizden geri dönüş alıyoruz. Onların da en sevdiği bölümmüş. Böyle biraz renk katıyoruz. Gençliğe yönelik böyle gençliğin dilinden sorular soruyoruz size.
İnşallah zorlanmayız biz de.
Ya, biraz terleteceğiz biraz nasip olursa.
Evet.
Şimdi İlki şu, öğrenciler bedavayı sever bilirsiniz.
Evet.
Bizler de öğrenciyiz. Sizin orada bedava ne var? Yani bir öğrenci gelirse çayının çorbasını verir misiniz?
Şimdi şunu ifade edelim. Vakfım Cağaloğlu'na geldiniz. Vakfımızdan kapısını tıkladınız, içeri girdiniz. Orada sizi vakfımız çalışanlarından, çok kıymetli abim, buradan da selam edeyim, Hüseyin Çamurlu abimiz var. Vakfımız arasında da Hüseyin Reis'tir arkadaşlar. Şimdi o abimizi gördüğünüz anda tüm derdinizi söyleyebilirsiniz. Açsanız yemeğiniz anında yanınızda oluyor. Yine her türlü çay imkanımız var. Vakfımızın tüm çalışanları, tüm profesyonel çalışanları güler yüzle, samimiyetle arkadaşlarımızı karşılamaktalar ve onların bir öğrenci olduğunun farkındalar. Dolayısıyla sizin açsanız rahatlıkla karnınızı doyurabilir. Yani diyoruz ki eğer o taraftaysanız bir restoranta gitmeyin. Gelin buyurun vakfımıza. Anında ne dilerseniz elimizden geldiğince ikram etmeye çalışıyoruz. Tüm programlarımız zaten genelde ikramlı oluyor. Bunu da söylemiş olalım buradan arkadaşlarımıza. Çünkü biz de öğrenciyiz. Bakın Gençlik Kolları Başkanı olarak ben de öğrenciyim ve tüm gençlik kollarımız öğrencilerden oluşuyor. Bu noktada sağ olsun bizim kaynak geliştirme komisyonumuz da var. Bu komisyonumuzun da eli açıktır, cömerttir. Arkadaşlarımız bu noktada hiçbir sıkıntı görmesinler. Ya bir de mesela öğrenci adam şimdi bir çay hesabı bile yapması lazım. Dışarıda çay içene kadar gel o tarihi atmosfer içerisinde çayını iç, çayın yanında çorbanı iç, yemeğini ye, efendim. Yani her şey imkan var. Gene kitaplarımız var, kütüphanemiz var.
Eyvallah.
Bunlardan faydalanabilirler.
Buradan öğrenci arkadaşlarımıza da söylemiş olalım. Bedava çok şey varmış yeni dünya hakkında.
Aynen öyle.
Şimdi önemli bir soru daha sormak istiyorum. Bir gün uyandık, sabah kalktık ve Yeni Dünya Vakfı yok. Yeryüzünden silinmiş. Dünyadan ne eksilir?
Evet. Şimdi öncelikle benim hayatımdan çok şey eksilir. Onu ifade etmiş olayım. Çünkü vakfım benim hem zamansal açıdan kendi hayatıma değer katan bir vakıf. Hem de gerçekten kendimi gerçekleştirme imkanı deriz ya. Kendimi gerçekleştirme imkanı sunan bir vakıf. Dolayısıyla benim hayatımdan çok şey eksilir. Peki dünyadan ne eksilir? Şimdi bizim birçok STK'mız var. Bize soruyorlar, zaman zaman başkanımıza da soruyorlarmış. Yani hani niye bu kadar STK var? Hani şu var, bu var. Yeni dünya niye var? Şimdi şöyle bir şey. Bizim amaçlarımız, ideallerimiz, doğrultumuz aynı. Aynı denize akan, değil mi? Farklı nehirler olarak, aynı okyanusa akan farklı dereler olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bizim dediğimiz gibi bahsettik. Yeni dünya idealimiz, yeni dünya amacımız var. İşte bu amacı haykırabilecek bir nesil yetiştirme idealimiz var. Dolayısıyla dünyadan bu anlamda bu mevcut dünyaya karşı bir tepki içerisinde olup yeni dünya hayaliyle yanıp tutuşan büyük bir ekibin eksileceğini düşünüyorum bu noktada dünyadan. Dolayısıyla Allah eksikliğini göstermesin.
Amin.
Ve dediğimiz gibi diğer kardeş STK'larımızın da amaçlarımız örtüşüyor, kesişiyor. Bu da büyük bir zenginliktir. Yani bir kardeşimiz bu tabelayı beğenmez de şu tabelayı beğenir. Oradan içeri girer. Ama ulaşılacak menzil, hedef aynıdır. Dolayısıyla tüm STK'larımız inşallah ebeden var olsunlar diyorum. Yeni dünyamız da var olsun diyorum.
İnşallah. Allah varlığınızı daim etsin. Peki Yeni Dünya Vakfı'nı 10 sene sonra nerede görüyorsun İlyas?
Evet, şimdi Yeni Dünya Vakfı dedik ki 96 yılında kuruldu dedik ama ilk kurulduğu dönemlerde daha çok burs yönüne ağırlık vermiş. Ve konuşmamın başında da ifade ettim. Burs işin en kolay tarafıdır. Önemli olan nesil yetiştirmektir. Dolayısıyla bizim burada girişimlerimiz nedir? Nesil yetiştirmektir. Peki bu nesli kime yetiştiriyoruz? Vatana, millete, dinine hizmet edebilecek yeni dünya hayaliyle yanıp tutuşan bir nesil. Dolayısıyla 10 sene sonra inşallah bizler bu çalışmalarımızın verimini, hasadını almış olacağız diye düşünüyorum. Bu kapsamda inşallah vatanına, milletine hizmet etme noktasında yetişmiş çok arkadaşımız, çok üniversite öğrencimiz olacak. O arkadaşlarımız da o noktalara geldiğinde diyecekler ki bizler işte yeni dünyada geldik, çay çorba içtik. Yeni dünyada şu eğitime katıldık, şu seminere katıldık. İşte hayatımın dönüm noktası şu oldu. Bizler gerçekten en büyük hedefimiz budur. Yani hayat arkadaşlarımızın hayatlarına dokunabilmek ve hayatlarında iz bırakabilmek ve o biyografilerinde, değil mi, Yeni Dünya Vakfı'nın da benim hayatıma şöyle yön verdi, şöyle bir dönüm noktası oldu diyebilmelerini sağlamaktır. Vakfımız şimdi gelişiyor giderek. Yani 16 tane yurdumuz var dedik. Bu 16 olmaz da 10 sene sonra Allah'ın izniyle bilemiyoruz kaç olur.
160 olur
evet,
inşallah.
Evet, inşallah. Güzel düşünceniz için de teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Yine temsilciliklerimiz, 18 temsilciliğimiz var ama 81 şehrimiz var. Bir de şimdi biz sadece Türkiye'de değiliz dedik. Yeni dünya. Ümmet coğrafyası, mesela Ugandalı Musa hocamız var. Selam edelim. Genel başkanımıza geçen diyor. Bir de diyor Uganda'da temsilcilik açalım diyor. Bunlar olabilir. Dolayısıyla inşallah hasat zamanı gelince güzel hasatlar vatanımız, milletimiz, devletimiz için yapılacaktır. Tüm STK'larımızda olduğu gibi yeni dünyada bu noktada elinden geleni yapmaktadır. İnşallah güzel verimler alınacaktır.
İnşallah. Şimdi son bir sorum var.
Evet.
Bu soru bence en güzel soru. Ben öyle addediyorum. Şimdi elinde bir tane mikrofon var. Ve bütün insanlık karşında seni dinliyor. Bir tane cümle söyleme hakkın olsa o cümle ne olurdu?
O cümle ne olurdu? O cümleyi şöyle ifade edelim. Ya tahammül ya sefer dedik ya. Orada da dava ruhunun halisane olmasından bahsettik. Halisane olmak için de dost doğru yolda olmak, sırat-ı müstakim üzere olmak gerekiyor. Ey insanlar, hepiniz dost doğru yol üzere olun diye bir tavsiyede bulunurdum herhalde diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Yüce kitabımızın ışığında, peygamberimizin sünnetin ışığında.
İnşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Programımızın sonuna geldik. Ağzına sağlık. Bugün bizlere misafir oldun. Çok teşekkür ederiz İlyas sana.
Allah razı olsun. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten STK'ların kendini ifade edebilme imkanı bulması çok önemli. Özellikle gençlerin kendini ifade edebilme imkanı bulması çok önemli. Büyük bir fırsat, büyük bir imkan. Bu anlamda 4x4 programının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah nice programlar olur. Bizler de Yeni Dünya ailesi olarak artık programınızın bir takipçisiyiz. Allah selamet versin inşallah.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Selametle.